Ayrım 20, sayfa 187. Petrolün en yoğun bulunduğu Arap bölgelerinde İngiliz ajanı Lawrence, Arapları Osmanlı'dan ayırmak üzere ayaklandırmış ve Osmanlı'ya karşı savaştırmıştı. Sonra sıra Anadolu'ya gelmişti. Binbaşı Noel, Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Kürt Teali cemiyetlerini örgütlemekle görevli Anadolu'daki onlarca İngiliz ajanından biriydi. Kürt derneklerinde edebiyat gösterileri yapıyor, Kürtçe şiirler okuyor, Kürdistan hayalini yazıyordu. Savaş sonunda Sadrazam Damat Ferit Paşa'nın yazılı izniyle Güneydoğu Anadolu'da dolaşıyor ve tıpkı Lawrence'ın Arabistan'da yaptığı gibi yerel giysiler ve mükemmel bir Kürtçe ile ayrılıkçılığın nimetlerini bölge halkına anlatıyordu. 1922'de Amerikan Yüksek Komiseri Mark Bristol, Washington'a şu raporu iletmişti. Kürdistan'daki zengin petrol yatakları nedeniyle yabancı entrikalar başlamıştır. İngiltere, Kürdistan'ı denetim altına almak için Kürtleri Türklere karşı kullanmak isteyecektir. Kürdistan'ı özel etki bölgesi sayan Fransızlar da Türk-İngiliz sürtüşmesini kullanacaklardır. İşte tam bu sırada Lozan görüşmelerinin ortasında Şeyh Said isyanı patlamıştı. Tesadüfü ya Lozan'da en kritik konu Musul sorunu konuşuluyordu. Türkiye, Musul'un Türkiye'yi etnik, kültürel, tarihsel bağlılığını sıralarken patlayan ayaklanma, müzakerenin gidişatını değiştirmiş, Musul'un İngiltere'nin eline geçmesine sebep olmuştu. İsyan bastırılmış, isyancı Kürtler öldürülmüş, Musul petrolü İngilizlere kalmıştı. Financial Times gazetesi editörü Quentin Peel, bugün benzer bir oyunun oynandığını söylüyor ama bugün İngiltere'nin tahtında Amerika oturuyor diyor. Biz Osmanlı'yı Irak, Suriye ve Türkiye'ye böldük. Bugün de Amerika benzer şeyleri yapmaya çalışıyor ama bir fark var. Bugün Amerika'nın İngiliz desteğiyle Irak'a girişi sonuçları hesaplanmamış bir eylem. Bunun delilik olduğu, Irak'ın bölüneceği ve büyük sorunlarla karşılaşacağı, yeni bir Kürt devleti kurulması için ağır baskılar olacağı bilmiyordu. Sonuçlar iyi hesaplanmadı, bir kaos doğdu. Dortrasının Kürt raporu. Bir akşamüstü, İngiltere parlamentosunun bahçesinde hala 1. ve 2. Dünya Savaşı'nın hayaletleri. Özel günlerde halk bir yüzyıl boyunca kraliçe için ölenleri hüzünle hatırlıyor. Geniş bir alana dikilmiş haçların önünde sıralanmış insanlar yakınlarının isimlerini arıyor. İngiltere'nin her yıl anılan şehitleri için halk parlamento bahçesini dolduruyor. Yakalarına özel işaretler takıyorlar. Geniş güvenlik aramalarını tamamlayıp bekleme salonunda yeni Kürt raporunun mimarı Lord Russell'ı bekliyoruz. Sonunda iri yarı, besili yüzü kırmızı, üstü başı özensiz, yaşlı bir adam bize doğru yürüyor. Bizi alıp Lordlar kamerasına götürüyor. Lord Russell'ın geçen yıl Avrupa Parlamentosu'na sunduğu Kürt raporu Ankara'ya Kürtlerin kültürel hakları konusunda birçok adım dayatıyordu. Raporunuzu özetleyebilir misiniz diyorum. Sıkıntılı bir yüz ifadesiyle başlıyor. Yakasında koca bir portakal suyu lekesi dikkatimi çekiyor. Bu rapor Kürt halkının kültürel durumu ile ilgilidir. Sadece Türkiye'deki değil, diğer ülkelerde yaşayan Irak'ın kuzeyinde, İran'da yaşayan Kürtleri de kapsamaktadır. Ama ben sadece Türkiye'deki Kürtleri ziyaret ettim. Diğer ülkelere gidemedim. Türkiye'de Kürtleri nerede ziyaret ettiniz? Diyarbakır'da diye cevaplıyor. Yani o civarlarda dolaştım, insanlarla konuştum. Ve bu gezilerimi Türk hükümetinin yardımıyla yaptım. 2 yıl önce 2004 Haziran ayında 3 Kürt milletvekili hapisten çıkmıştı ve televizyonda Kürtçe yayın yapılmaya başlanmıştı. Bu konuda umutlu bir hava vardı. Lord Russell'ın raporundaki en ilgi çekici bölüm nüfus belirleme konusundaki önerilerdi. Balkanlardaki uygulamaları hatırlatıyordu. Koltuğunda rahatsız bir şekilde oturan Lord'a soruyorum. Sizin ilginç bir öneriniz vardı. Kimin Kürt, kimin Türk olduğunu anlayabilmek ve saptamak için beyana dayalı bir nüfus sayımı öngörmüştünüz. Bu nasıl bir öneri? Biraz anlatır mısınız? Söylediklerini tartarak ve çokça terleyerek anlatıyor. İnsanlar kendilerini tanımlayabilirler. Kendilerinin ne olduğunu, kim olduklarını bilirler. Mesela ben İskoç'um. Sadece orada doğmuşum, orada eğitilmişim. Türk ulusu fikri yanlış. Soruyu cevaplamayacaktı. Türkiye'de Türklerden başkaları var, o kadar diyecekti. Avrupa'daki birçok politikacı gibi Atatürk'ün ulus anlayışına saldırarak bitirecekti. Bence bugünkü durum Atatürk'ün güvenli, laik ve birlik içinde bir Türkiye yaratma arzusundan kaynaklanmıştır. Bu durum Türkiye'de Türklerden başka hiç kimsenin bulunmadığı, ortada hiçbir azınlığın yaşamadığı sonucunu doğuruyor ve herkesin Türk olduğuna inanmayı gerektiriyor. Bence bu gerçeğe aykırı. Batı bir Türk ulusu fikrine hiçbir zaman alışamadı. Alman vakıflarının en önemli ismi istihbaratçı Alman Uda Steinbach da CIA istasyon şefi Graham Fuller de Mesut Barzani'nin danışmanı emekli Büyükelçi Peter Galbraith de tek bir noktada birleşiyordu. Türk ulusu fikri tartışmaya açılmalıydı. Kürtler, Lazlar, Çerkesler, Pontuslar, Asuriler, Keldaniler liste uzayıp gidiyordu. Lord Russell'ın Kürt raporunun en can alıcı noktası Türkiye'de etnik köke bağlı nüfus sayımları yapılması önerisiydi. Tabii Irak ve İran'da da. Iraklılar kendilerini Iraklı olarak değil Kürt, Şii ve Sünni olarak tanımlamalıydı. Türkler de öyle. Tüm bölgede üniter yönetim yerini federasyona bırakmalıydı ve federasyon etnik ayrılığa dayalı olacaktı. Lord Russell bir federalistti, kendi söylüyordu. Federalist eğilimliyim, federalistim, bu doğru. Bence bu yolla ülkeler bölünmeden her grup mutlu edilebilir. Yeni sınırlar çizmek. Independent'ın diplomasi editörü Mary Leczinski de aynı fikirdeydi. Ona göre Orta Doğu'da sınırlar nasılsa yapay olarak çizilmişti. Her an değişebilirdi. Kürdistan çok büyük bir sorun. Ben sınırları değişmez gözüyle bakanlardan değilim. Bu size garip gelebilir ama Sovyetlerin dağılmasından sonra birçok ülke sınırının nasıl değiştiğini gördük. Yugoslavya'nın dağılmasından sonra da buna tanık olduk. Öyle yerler var ki yapay olarak çizilmiş sınırlar içinde gelişmeleri mümkün değil. Bazı yerleri bölmek, yeni sınırlar oluşturmak, bazı ülkeleri birleştirerek sınır çizmekten daha kolaydır. Konuşmasını güçlükle izliyorum. Bu gibi bir konuşma ancak emperyal bir ülke gazetecisi için sıradan sayılabilir. Devam ediyorum. Doğal olarak bölünmüş bir yere, mesela Yugoslavya'ya yeni sınırlar getirmek ve küçük devletler yaratmak kolaydır. Zor olan bölünmüş parçaları yeniden bir araya getirmektir. Kıbrıs'taki gibi mi mesela diye sözünü kesiyorum. Evet, Kıbrıs'taki gibi. Ben Kürdistan problemini kastediyorum. Aslında bir Kürdistan için küçük parçalar mevcut. Biraz Türkiye'nin doğusunda, biraz Suriye'de, İran'da ve Irak'ta mevcut. Orta Doğu kan ve gözyaşı içinde boğulurken yeni haritalar çiziliyor, komşu devletlerin arası bozuluyor, etnik unsurlara ümit veriliyordu. Sıcak savaşı çevreleyen ülkelerde gerekli demokratik hareket ihmal edilmiyordu. Stratejik amaç Doğu Akdeniz'den Lübnan ve Suriye'ye, Anadolu'ya, Arabistan'a, İran Körfezi'ne uzanan alanın küçük parçalara bölünmesi ve denetime geçirilmesiydi. Uzun yıllar boyunca planlanan hareket 11 Eylül'de hızlandırılmıştı. Küresel sermaye petrol coğrafyası ve enerji yollarına doğrudan müdahale kararı almıştı. Bu sürecin sonunda Irak sessiz sedasız üçe bölündü. Bölgeler Yasası adı verilen bir kanun 2006'da sessizce yürürlüğe girdi. Petrol bölgesi Kerkük fiili olarak Kürt bölgesi ilan edildi. Churchill 1936'da bir damla petrolün bir damla kandan daha değerli olduğunu söylememiş miydi? Savaş enerji içindir. Tony Benn geleceği trajik olarak niteliyordu. Amerikalılar Irak'ı ve Afganistan'ı terk etmek zorunda kalacaklar. Batı'nın Orta Doğu harekatı tam bir çifte standart abidesidir. İran-Irak savaşında Amerika Saddam Hüseyin'i silahlandırıyordu. Rusların da Afganistan'da olduğu dönemde Amerikalılar Rusları oradan atabilmek için Usame Bin Laden'i silahlandırdılar. Tüm politikalar ikiyüzlülüğe ve çifte standarda dayalıdır ve sonuç bir trajedi olacaktır. İkinci Paylaşım Savaşı sonrası gelişmiş istihbaratı ve petrol bölgesindeki deneyimi bilinen İngiltere, savaş yolgunu ve güçsüz bir haldeyken genç bir devlet Atlantik ötesinden büyük oyuna girdiğini hissettiriyordu. Hedefte enerji coğrafyaları vardı. Tony Benn, savaş petrol içindir, güç içindir diyordu. Amerika, Britanya Krallığı'nın Orta Doğu'daki boşluğunu doldurmaya çalışmaktadır. Bir zamanlar Irak'ta, Filistin'de, Mısır'da bizim borumuz ötüyordu. Şimdi hakimiyet Amerika'ya geçti. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Churchill, İngiltere'nin önünde 3 seçenek olduğunu açıklayacaktı. Amerika ile özel bir ilişki biçiminin belirlenmesi, Avrupa ile tam bir birleşme ya da İngiliz Milletler Topluluğu'nun geliştirilmesi. Sonuçta Amerika, İngiltere'yi yedeğine alacaktı. 1979 yılında başlayan ve İngiltere tarihine damgasını vuran Thatcher iktidarı bu sürecin başıydı. Bu dönem Doğu Avrupa'da önemli kararların uygulanma dönemiydi. Amerikan Başkanı Reagan ile yakın mesaiye giren Margaret Thatcher, Amerika'nın problemi benim problemimdir diyecek kadar ilişkileri sıcaklaştırmıştı. 1987'de Sovyetlerin ve Balkanların dağılmasına birkaç adım kala İngiltere ve Amerika Taylor Anlaşması'nı imza attılar. Yeni dünya düzeninin atacağı adımlar İngiltere ve Amerikan istihbaratının bir kağıt üzerine geçirildi. Anlaşmaya göre yakın gelecekte Sovyetler, Yugoslavya ve Irak'taki etnik unsurlar hareketi geçirilecek ve bölge yeniden şekillendirilecekti. Plan 1991'de Körfez Savaşı ile taçlandı ve devamı geldi. Tony Blair, büyük sanayiciler karşı devrim istemişlerdi diyor. Margaret Thatcher ve Başkan Reagan karşı devrimin temsilcileriydiler. Önce işçi sendikalarına saldırdılar, grev haklarını ellerinden aldılar, yerel hükümetleri küresel hükümetlerle değiştirdiler. 20 sene önce durum buydu. Blair İşçi Partisi'nin başına geldiğinde Thatcher karşıtı olmazsa kazanamayacağını biliyordu. Ama aslında Blair'in Thatcher'dan hiçbir farkı yoktu. Londra artık İngiliz değil. Yıllarca yaşadım Londra'da. Sokaklardaki turistik bölgelerin dışındaki değişimi dikkat hayretle izliyorum. Londra'nın kalbinin birkaç kilometre ötesi adeta başka bir ülke. Birleşik Krallığın başkenti İngiliz tarihinden öç alır gibi. Burası Londra. Resimde türbanlı bayanlar sokakta yürüyor. Azıcık burkalı fesli insanların arasında yürüyorum. Pazar yerinde yerlere saçılmış çürük sebzeleri torbalarını doldurmak için sıra bekleyen Bangladeşli, Hintli, Afrikalı insanlara bakıyorum. Yanımdan yerel kıyafetiyle bir Afgan geçiyor. Metro yazısının yanında çarşaflı kadınlar bekleşiyor. Azıcık karşılaştığımız insanların çoğu Asyalıydı. Eski sömürgelerden gelenler, birkaç kuşaktır burada olanlar ve yeni göçmenler Londra'nın değişen yüzünü gösteriyordu. Quentin Peele'in dramatik olarak nitelendirdiği Londra'nın yeni yüzü işte buydu. Londra sokakları gördüğünüz üzere yoğun bir kargaşaya sahne ediyor. Biz aslında gayet dramatik, çok kültürlü bir topluma sahibiz. Bilerek dramatik sözünü tekrarlıyorum. Çok dramatik diye tekrarlıyor. Dramatikti. Yollarda tutuklanan insanlar, bol bol polis araçları, tedirgin ifadeli yüzler, işsizlik ve açlığın hüküm sürdüğü mahalleler. Gün geçtikçe büyüyen bir öfke. Aldıysa sokaklarına taşıyordu. İngiltere yeni dünya düzeninin dayattığı yeni terör yasasıyla özellikle Müslüman nüfusa terörist gibi davranıyordu. Verileceğiz ki her şey 11 Eylül'den sonra çığırından çıktı diyordu. İngilizlerin ABD ile yakın müttefik olması 11 Eylül'e dayanıyor. İngiliz halkı değil ama İngiliz hükümeti Amerikan hükümetiyle beraber uluslararası terörizmi bu tarihten sonra bir tehdit olarak görmeye başladı. Her şey böyle başladı. Oyun böyle kurulmuş olmalı dedim. Bu konuda çok tartışma var diye devam etti. Sonuç olarak İngiliz hükümeti zaten çıkarmak istediği yasaları çıkarabilmek için uluslararası terörizmi ve 11 Eylül'ü bahane olarak kullandı. Tabii bu çok büyük bir tepki topladı. Ama Madrid ve Londra saldırılarından sonra halk da bir terör tehdidiyle karşı karşıya olunduğuna inandı.